Markos 2. bölüm 23. ayete geldik. Markos 2. bölümün sonunda bir Şabat ya da Sept günü daha yaşanmaktadır. 3. bölümü okumaya devam ederseniz olayların yine Sept gününde yer aldığını fark edeceksiniz. Bilindiği gibi İncil'deki bölümler olayları zamanlama açısından ayırmıyor. Ancak şunu görebiliriz ki Sept olayları yalnız Markos tarafından değil, Matta, Luka ve Yuhanna tarafından da ele alınmaktadır. Sept olayları önemlidir çünkü bu olaylar yüzünden İsa ile Yahudi din önderlerinin arası açıldı. Özel olarak şimdi ele alacağımız Sept ya da Şabat günü olayı nedeniyle İsa'yı öldürmek için düzenler kurulmaya başlandı. Sept günü Musa'nın yasasıyla verilmişti. İsa bir kez ben yasayı ortadan kaldırmak için gelmedim demişti. Öyleyse Sept günü iş yapmakla yani şifa vermekle yasayı çiğnemiş miydi? Kesin olarak hayır. İsa aynı zamanda ben yasayı tamamlamak için geldim dedi. Bu ikinci bölümün sonundaki Sept günü olayında yasayı ne şekilde tamamlamaya geldiği açıklanmaktadır. Ne oldu? Markos şöyle yazar. Bir Sept günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri de yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Ferisiler İsa'ya bak, Sept günü yasak olanı neden yapıyorlar dediler. Markos 2, 23 ve 24. ayetler. Burada geçen ekinler sözü arpa ya da buğday olabilir. Orijinal Grekçe'de siporima sözcüğü kullanılır ki geniş anlamda ekinler anlamındadır. İsa'nın öğrencileri ekin başaklarını koparıp yiyorlardı. Ferisiler bunu ekin biçip harmanda dövmek niteliğinde yorumlayıp öğrencileri Sept günü iş yapmakla suçladılar. Aslında Musa'nın yasasına bakılacak olursa başak koparmak yasak değildi. Eski antlaşmada şöyle yazar. Komşunun bağına girdiğin zaman canının istediği gibi doyuncaya kadar üzüm yiyebilirsin fakat kabına koymayacaksın. Komşunun ekinine girdiğin zaman elinle başakları koparabilirsin fakat komşunun ekinine orak salmayacaksın. Yasanın tekrarı 23, 24 ve 25. ayetler. Aslında İsa'nın öğrencileri yasak olanı değil, yasal olanı yapmışlardı. Ekini orakla biçmiş olsalardı, yasak olanı yapmış olacaklardı. Ferisiler yasayı kendi kafalarına göre yorumlamışlardı. İsa onlara Davut'un kendisi ve yanındakiler aç ve muhtaç kalınca ne yaptığını hiç okumadınız mı diye sordu. Başkehin Aviyatar'ın zamanında Davut Tanrı'nın evine girdi, kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra onlara İnsan Sept günü için değil, Sept günü insan için yaratıldı dedi. Bu nedenle insanoğlu Sept gününün de Rabbidir. Markos 2, 25-28 ayetler arası. İsa Sept gününü bozduğuna ilişkin herhangi bir şey demiyor. Gerçekten de bu konuda Ferisilerle tartışmaya girmiyor. İşte değerli dostum, burada İsa Sept gününün değerini önümüze seriyor. İsa Mesih Sept günü iyilik yaptı, hastalara şifa verdi. İsa'yı iş yapıyor ve Musa'nın yasasına karşı geliyor diye suçladılar. Önemli olan nedir? Tanrı Sept gününü insanın yararı için atamıştı. İşte önemli olan da insana iyilik yapılmasıydı. Sept gününün Rabbi olarak İsa Mesih, Sept günü konusunda en önemli şey iyilik yapmaktır dedi. İlginç olan bir nokta var ki, İsa öğrencilerin yasaya karşı bir şey yapmadıklarını bildiği halde Ferisilerle bu konuda tartışmadı. Biz haklıyız, siz haksızsınız demedi. Dikkatlerini saydıkları ve sevdikleri Davut peygamberin yaptıklarına çeker İsa Mesih. Söz konusu olayda Davut gerçekten Musa'nın yasasına göre yasak olan bir iş yapmıştı ama yine de Tanrı merhametli olduğu için insanın iyiliği için verilen yasanın her zaman iyilik yolunda kullanılmasını ister. Kendi yasasının merhametinden ayrı kalmasını istemez. Davud peygamber Tanrı'ya hizmet eden bir kul idi. Zor durumda kalmıştı. Bu durumda Tanrı'nın merhameti ön sırada gelmeliydi. Yasa altında olmadığımızı bilmemiz gerekir. Sept aslında İsrail halkıyla Tanrı arasında bir antlaşmaydı. Bunu da bilmemiz gerekir. Bu konuda ise bir kez Ferisileri ve din önderlerini merhametsizliklerinden dolayı suçlayıp, siz neden kendi törenize uymak için Tanrı'nın buyruğunu çiğniyorsunuz dedi ve şöyle devam etti. Bakın Tanrı ne buyurmuştur? Babana ve annene saygı göster. Babaya ve anneye karşı kötü konuşan ölümle cezalandırılsın. Oysa sizin dediğiniz şudur. Her kim babasına ve annesine benden sana sağlanacak yarar gerçekte Tanrı'ya ayrılmış armağandır derse, onun babasını ya da annesini saymaya zorunluluğu yoktur. Böylece törenize uymak için Tanrı sözünü ortadan kaldırdınız. İsa bu sözüyle anne ve babasına parasal destekte bulunmamak için paranın Tanrı'ya ait olduğunu söyleyen Ferisilere değiniyordu. Davut'un durumu da buna benziyordu. Tapınaktaki ekmek Tanrı'ya ayrılmıştı. Yani Tanrı'ya hizmet eden kahinlerden başkasının yemesi yasaktı. Tanrı kendisine hizmet eden kullarının aç kalmaması için bu buyruğu vermişti. Ne var ki Davut peygamber de Tanrı'ya hizmet eden bir kuldu. Ve o anda muhtaçtı. Tanrı muhtaç olanların ihtiyaçlarını sağlayandır değerli dostum. Sept günüyle ilgili yasa insan için verilmişti. Yani onun iyiliği için. İnsan yasaya uysun diye yaratılmadı. İsa Mesih sept gününün ve her günün Rabbidir. Önemli olan onun sevgi yasasıyla yaşamaktır. Bugün biz Musa'ya verilen yasanın sept günü konusunda talep ettiğini uygulamak zorunda değiliz. Çünkü bu İsrail ile Tanrı arasında yapılan bir antlaşmaydı. Bunu çıkış 31'de okuyabilirsiniz. Mesih'in sevgi yasası bizi Musa'nın yasasının talep ettiği yargıdan özgür etmiştir. Şimdi 3. bölüme geldik. İncil'den Markos kesiminin. Bu bölümde yine sept günü olayları devam etmektedir. Hatırlarsanız sept gününde İsa'nın hastaları iyi etmesi ve öğrencilerinin ekinlerden başak toplamaları din önderlerini kızdırmış, İsa ile aralarının açılmasına neden olmuştu. İsa'nın bulunduğu evin damında bir delik açarak onun önüne indirdikleri felçli gibi niceleri bu üstün kişinin eliyle şifa bulmuştu. Şimdi bu 3. bölümde Markos özel olayları mercek altına alıp ayrıntılı olarak anlatmayı bırakıyor ve İsa'nın insan kitleleriyle nasıl ilgilenerek onlara şifa verdiğini açıklıyor. Acaba İsa kaç kişiye şifa verdi diye sormakla ancak tahmini rakamlara varabiliriz. Markos İsa'nın yarattığı mucizelerin sayısının pek yüksek olduğunu yazar. İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla sept günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözetliyorlardı diyor Markos 3. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Peki ama havradaki eli sakat adam kasten mi havraya getirilmişti? Evet, aynı günün olayları ışığında diyebiliriz ki büyük bir olasılıkla bu sakat adam özel bir amaçla havraya yani tapınağa getirilmişti. Daha önce İsa'nın öğrencileri tarlada ekinlerin başaklarını kopardılar diye sept günü yasağına karşı gelmekle suçlandılar. Bunu yapmakla aslında İsa Mesih'in kendisini de suçluyorlardı. Olay isterseniz laik bir ortamda yer almıştı diyelim ama şimdi onların kutsal saydıkları havrada da Musa'nın yasasına karşı gelecek miydi? Rabbi İsa Mesih sürekli olarak insanlara şifa vermekteydi. Kutsal söz İsa'nın sept günü havraya girmeye alışık olduğunu yazar. Onlar İsa'nın havraya gireceğini biliyorlardı. durmadan hastaları iyi etmekte olduğunu da biliyorlardı. Doğal olarak ona bir tuzak kurup acaba ne yapacak diye bekliyorlardı. İlginç olarak bu insanlar tuzak kurmakla İsa'nın merhametli olduğunu açığa vuruyorlardı. Yapacağı mucize sonucunda kendisine zarar geleceğini bildiği halde İsa Mesih merhametli olduğu için harekete geçti. İsa eli sakat olan adama ayağa kalk ortaya çık dedi. Markos 3 ayet 3. Rabbisi ne yapıyor? Gizlice adama şifa vermiyor. Herkesin önünde adamı ortaya, herkesin görebileceği yere çağırıyor. Sonra havradakilere kutsal yasaya göre sep günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi diye sordu. Onlardan ses çıkmadı diyor Markos 3. bölüm 4. ayette. Din bilginleri yüksek konumlarını yitirmemek için İsa'ya yanıt vermekten çekiniyorlardı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin katılığı onu kederlendirmişti. Adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı. Eli eskisi gibi sapasağlam oluverdi diyor 5. ayet. Değerli dostum, İsa gerekeni yaptı. Sept gününün Rabbi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sept günü insanın iyiliği için verilmişti. O da bu adama iyilik yaptı. Din bilginleri, din adamları kendi konumlarına zarar vermeden İsa'nın sorusunu yanıtlayamazlardı. Evet, sept günü iyilik yapmak doğrudur diye yanıt verseler, İsa'nın sept günü şifa vermesini onaylamış olacaklardı. Hayır deseler, Tanrı'nın yasasına karşı gelmiş olacaklardı. Susmayı yeğlediler. Haksızlık karşısında susmak, kendimizi suçsuz çıkarmak değildir. Fark etmişseniz, İsa çevresine öfkeyle baktı. Evet, İsa öfkelendi ama günah işlemedi. Orijinal Grekçe'de kullanılan öfke sözcüğü kısa süren öfkeyi dile getirir. Ne için öfkelenmişti? Onların yüreklerinin merhametsizliğinden dolayı. İsa bir an parladı. Haklı olarak ve günah işlemeden. Göksel öfke her zaman haklıdır değerli dostum. İsa din adamlarının katı yürekliliğine kederlenmişti. Yine Grekçe'de kalıcı bir kederden söz edilir. Mesih'in öfkesi kin beslemez. Ama insanların katı yürekli, merhametsiz olması onu her zaman üzmekte, kederlendirmektedir. Evet, sept günüydü ve İsa bu adamı iyileştirdi. Sept günü insan yararına verildiği ve İsa sept gününün Rabbi olduğu için bu adamı sept gününde, yani şabat gününde iyileştirdi. İkinci bölümde geçen olayla bu olay dinsel yorumcularla İsa arasına ayrılık koydu. Dışarı çıkan Ferisiler İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar diyor 6. ayette. Bütün olaylar sept günü üzerinde dönüyor. İsa'yı avlamaya çıkmıştı bunlar. Bundan böyle İsa'nın peşini bırakmayacaklar. Çarmıha çakılıncaya kadar ona baskı yapacaklardı. Artık amaçları onu yıldırmak, alt etmek değil, tümüyle İsa Mesih'i ortadan kaldırmak, yok etmekti. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Galile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca onun bütün yaptıklarını duymuş olan büyük bir kalabalık Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdumeya'dan, Şeria nehrinin ötesinden, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti diyor Markos 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde. İsa Mesih'in yaptığı işlerin haberi ülkenin her tarafına yayılmış olmalıydı. Galile'den, Yahudiye'den ve Şeria nehrinin ötesinden kalabalıklar ona doğru akın ediyordu. Zaman gelecekti ki tüm karşı koymalara rağmen İsa tehlikelere göğüs gererek Yeruşalim'e gidecek ve çarmıhta ölecekti. Onun zamanı daha gelmemişti. Bu nedenle göl kıyısına çekildi ama halk hala ona akın ediyor. Şimdi yeni bir tehlike baş gösteriyor. Ferisiler ve din önderleri tarafından yakalanmak değil, insan kalabalıkları içinde sıkışıp kalmak tehlikesi. Buna benzer bir durumu günümüzde de görebiliriz. Ünlü bir film yıldızı, ona akın eden hayranlarından korunma ihtiyacını hissettiği için yanında koruyucular bulundurur değil mi? İsa Mesih birçoklarına şifa vermişti. İnsanların bazıları şifa bulmak için, bazıları da üstün bir kişiye dokundum diyebilmek için ona üşüşüyorlardı. İsa ne yaptı? İsa kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine küçük bir kayığı hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanmış olanların hepsi ona dokunmak için üzerine üşüşüyorlardı. Markus 3, 9 ve 10. ayetler. Kalabalık ona sadece engel olmuyor, aynı zamanda tehlike oluşturuyordu. Her yandan onu sıkıştırıyorlardı. Markus birçoklarını iyileştirdi diye yazdı. Kaç kişiyi iyileştirdi acaba? Bir rakam söylemek mümkün değildir başta da dediğim gibi ama birçoklarını demek yetmiyor. Çok kişileri iyileştirdiği kesindir. Müjde yazarları bu gibi yoğun şifa olaylarından ancak birkaç kez söz ederler. Onu sıkıştırmaya başlayan insanların ihtiyacı ve çaresizliği dikkate değer sanıyorum. Değerli dostum, insanlık ailesi muhtaç bir ailedir. Her birimiz işte bu muhtaç olan aileye aitiz. Kötü ruhlar da onu görünce ayaklarına kapanıyor. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı ama ise kim olduğunu açıklamasınlar diye onları sıkı sıkıya uyardı diyor Markus 3. bölüm 11 ve 12. ayetler. Kötü ruhların onu tanıdığını görebiliriz. Bu konuyu incelememizi sonraya bırakacağım. Çünkü uygun zamanda bu kötü ruha tutsaklığa değinmek istiyorum. Günümüzde ülkemiz dahil dünyanın her yerinde cine tutsak insanlar vardır. Burada Mesih İsa'nın kötü ruhların övgüsünü istemediğini görüyoruz. Kötü ruhlar onun kim olduğunu bilmesine rağmen onların tanıklığını istemedi. Artık Tanrı'nın 12 büyük elçiyi seçip atadığının amacını görmeye başlıyoruz. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler diyor 13. ayette. Her şeyi bilen İsa bu seçim işini de en uygun şekilde zamanladı. Unutmayalım ki söz konusu 12 kişi kendilerini İsa'ya beğendirmediler. Seçme işini İsa tüm tanrısal bilgeliğini kullanarak yaptı. Yuhanna'nın yazdıklarına göre İsa bu gerçeği kendisi öğrencilerine açıkladı. Siz beni seçmediniz, ben sizi seçtim dedi onlara. Evet, öğrenciler İsa'yı seçmediler. Tam tersine İsa onları seçti. Bu nedenle de öğrencilerinden sorumlu olan İsa'nın ta kendisidir. Bunu bilmek gerçekten teselli vericidir. Değerli dostum, Tanrı seni seçip kurtardıysa, senin yüreğinde iş görmeye başlayıp o işi tamamlayacaktır. Seni sona kadar taşıyacaktır. Bunun anlamı budur. Rab İsa çağırdığı zaman onlar yanıt verdiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti diyor Markus 3, 14-19 ayetler arası. Bu çağrı ve seçim sonucunda onlar elçiler oldular. Bundan sonra elçiler İsa'nın hizmetinde görev aldılar. Markus bu görevlendirmeyi kaleme almıyor. Ama Matta 10. bölümde 12'lerin göreve gönderilmesini, görevin niteliklerini, yarattığı tepkileri ve sonuçları tüm ayrıntısıyla anlatılmaktadır. Ayet 16-19 arasında elçilerin adları sıralanmaktadır. Simon Petros elçilerin listesi başında gelmektedir. Zebede'nin oğlu Yakup burada ikinci noktada geçiyor. Yuhanna Yakup'un kardeşidir. Petros'un kardeşi olan Andrea genellikle kardeşiyle birlikte geçiyor. Filipus, Nathaniel adını da taşıyan Bartolomay, Matta, Thomas, Alfayoğlu Küçük Yakup, Lebay ve Yahuda olarak adlandırılan Taday, Kenanlı Simon Yahuda İskariyot. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrenciler yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca aklını kaçırmış diyerek onu almaya gittiler diyor 20-21. ayetler. İsa Baba Tanrı'nın isteğini yapmak için yeryüzüne gelmişti. Yaşamını tümüyle bu yolda insana en üstün iyiliği sağlamakla harcayacaktı. Onun yaşamı her zaman başkalarına hizmet etmekle geçti. Yoğun şekilde çalıştı. Markos onun ne kadar meşgul olduğunu açıklıyor burada. Öyle ki ne İsa ne de öğrencileri yemek yiyecek zamanı bulabildiler. Yeruşalim'den gelen din bilginleri ise Belzebub onun içine girmiş ve cinleri cinlerin reisinin gücüyle kovuyor diyorlardı. 22. ayet. Belzebub o dönemde putperestlerin tapındığı bir ilahtı. Nedense Yahudiler onu kötü ruhların reisi olarak kabul ediyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. Şeytan şeytanı nasıl kovabilir dedi. Bir ülke kendi içinde bölünmüşse o ülke ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse o ev ayakta kalamayacak. Şeytan da kendine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir diyor Markos 3. bölüm 23-26 ayetler arasında. Basitçe onlara diyor ki şeytanın gücüyle cinleri kovmaz kovamaz da çünkü şeytan kendi egemenliğinin bölünüp yıkılması için gücünün kullanılmasına izin vermez. Hiç kimse güçlü adamın evine girip onun malını çalamaz. Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. 27. ayet. Burada söylenen güçlü adam şeytandır. İsa şeytanın gücünü küçümsemiyor. Ancak şeytandan daha güçlü birinin onu bağlaması gerektir. İsa kendisine özgü tanrısal güçle güçlü adamı bağlayıp onun evini soymakta, cine tutsak olanları özgür etmektedir. Rab ise bunu şeytanın gücüyle yapamaz. Çünkü o halde şeytan bölünür ve kendisine karşı olurdu. Doğrusu size derim ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Öyle biri asla silinmeyecek bir günah işlemiş oluyor. İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi diyor Markos 3. bölüm 28-30 ayetler arasında. Bağışlanmayacak günah nedir değerli dostum? Hangi konuda İsa bu sözü söylemişti? Cinleri, cinlerin reisi Belzebub'un gücüyle kovuyor diye ondaki kutsal ruhun şeytan olduğunu ileri sürdükleri zaman. Karşılarında beden almış Tanrı sözü ve onun içindeki kutsal ruh onlara tanıklık ediyordu. İsa'ya ve onda olan kutsal ruha inanmamakla Tanrı'nın insana sunduğu tek bağış yolunu reddediyorlardı. Böyle bir ortamda doğal olarak bu günahın bağışı olamaz. Çünkü kişi tek bağış yolunu reddetmiş oluyor. Burada söz konusu olan belli bir günah. Yani bağışlanamayacak nitelikte bir günah değildir. Tanrı'nın İsa Mesih'te bağışlamayacağı günah yoktur. İsa bazı günahlar için değil, tüm günahlar için öldü. Bağışlanamayan günah, İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmeyen kişinin tutumudur kardeşim. İsa'nın şahsına karşı olan eğilimdir. Günah eylemi yürekteki tutumdan kaynaklanır. Eylem, günahlı bir yaklaşımın kaçınılmaz sonucudur. Kutsal ruhun yeryüzünde yaptığı işlerden biri insana günahlarını göstermektir. Bugün sana günahlı olduğunu gösteren kutsal ruhtur. Ona karşı direndiğin zaman günahların bağışlanamaz. Ona iman etmediğinde silinemeyen, bağışlanamayan günahı işlemiş olursun. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları bak dediler. Annenle kardeşlerin dışarıda seni istiyorlar. İsa buna karşılık onlara kimdir annem ve kardeşlerim dedi. Sonra etrafına çevresine oturanlara bakıp şöyle dedi. İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur. Markos 3:31-35 ayetler arası. İsa Mesih'e iman etmekle günahlarına bağış bulan kişi yepyeni bir aileye ait olur. Çünkü Mesih'e iman yeniden doğuşu oluşturur. normal doğuşla insan ister istemez bir aileye ait olur. Yeniden doğuşla da her Mesih imanlısı Mesih'in evrensel ailesine aittir. Ancak yeni doğuşla içine girdiğimiz yeni ve sonsuza dek kalıcı bir aileye ait olduğumuzu vurguluyor. Önemli olan şudur, Mesih İsa'yı kurtarıcımız olarak kabul ettiğimizde Tanrı'nın çocukları oluyoruz. Biz Tanrı'nın çocuklarıyız dememizde de haklıyız ve böylece Mesih İsa'da doğru şekilde Tanrı'ya bağlıyız.